Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz'in zühd hayatı, dünyayı kalbine koymaması, dünyaya bakış açısı nasıldı? O konularda hadis-i şerifleri burada okuyorduk. Burada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın sahabeden, peygamberimizden görerek nasıl bir zühd hayatı yaşadığına dair bir rivayet var. Amir bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas develeriyle birlikte biraz şehirden uzaklaşmış, insanlardan uzaklaşmış. Develerini otlatıyor, onlarla geçiniyor. İnziva hayatı yaşıyor. O esnada oğlu Ömer geliyor. Sa'd onu karşıdan görünce, şu bineğine binmiş, devesine binmiş gelen kimsenin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Demek ki oğlunun huyunu, ahlakını biliyor. O biraz cevval, hareketli, heyecanı seven bir insan. Şunun gelenin diyor, şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Ömer geldi ve babasına, sen develerinin ve koyunlarının arasında burada yaşayıp duruyorsun. İnsanlar idarecilikle ilgili çalışıyor, çekişiyor, gayret ediyor. İnsanları sen bu şeylerini bıraktın, terk ettin. Sen girmiyorsun bu işlere. Halbuki sen de ileri gelen sahabilerdensin. Cennetle müjdelenen ilk Müslümanlardansın. Senin için bu hilafetle ilgili, idarecilikle ilgili çekişmelere katılmıyorsun diye babasını biraz ayıplıyor, azarlıyor gibi. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anh onu göğsüne vurarak sus diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki Allah Teala müttaki, Allah'tan korkan, Allah'ın emirleri hususunda titiz davranan, gönlü zengin, selamet sadır sahibi, sadır geniş, gönlü zengin, kimseyi kıskanmayan, haset etmeyen, şikayetlenmeyen, malın az diye şikayetlenmeyen, Allah'tan razı olan, kendini ibadete veren, kulu sever buyurdu Efendimiz. Peygamber Efendimiz Allah Teala müttaki olan, اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْعَبْدَ تَقِيَّ Müttakî olan, el-ganiyye, gönlü zengin olan, el-hafiyye, tevazu sahibi, mahviyet sahibi, mahfiyet sahibi, tevazu sahibi, gizli, kendi içinde ibadetiyle meşgul olan kulunu Allah Teala sever buyurdu diyor. Bu hadis-i şerifi takip ediyor Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, sahabenin önde gelenlerinden, cennetle müjdelenen bir sahabi, ilk Müslümanlardan Efendimizin ahlakına bağlı kalıyor. Oğlu tabii ki biraz hareketli, heyecanlı. Daha sonra oğlunun bu heyecanı onu çok tehlikeli boyutlara da sürüklüyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin üzerine saldıran ordunun kumandanlığına kadar götürüyor. Yaptıklarını pişman oluyor, dönmek istiyor, dönemiyor. Ancak o tehlikeli raddelere varmış bu heyecanlı, hareketli insanlarla, insanların fitnelerine karışması hali. Yani o da babasının yolundan gitseydi, Efendimizin zühd ve rakaikle ilgili tavsiyelerine uysaydı, o fitnelere dalmasaydı, fitnelerden uzak kalsaydı bu büyük tehlikeye düşmeyecekti. Ama o fitnelerden kendisini korumadığı için, onun içine girdiği için sonunda böylesine bir tehlikeli yarın uçurumun yani başına, kenarına gelip çok tehlikeli zamanlar geçirmiş. Bu uzletin, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığı uzletin fitne zamanlarına mahsus olduğunu söylüyor alimlerin büyük bir kısmı. Çünkü her an böyle bir uzlet hali doğru değil. Müslüman içtimaidir. İslam içtimai bir dindir. Sosyaldır. Hayatın içerisinde olmak, insanların içinde bulunmak, insanlara elinden geldiği kadar hizmet etmek, Allah'ın dinine hizmet etmek, insanlarla birlikte yaşamak gerekiyor. Asıl olan bu. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'nin yaptığı ise fitne zamanlarında yapılacak bir iş, kenara çekilecek, bu fitnelere karışılmayacak. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri bir gün şöyle buyuruyor, kendisini tenkit eden insanlara cevap verirken diyor ki, vallahi ben Allah Teala'nın yolunda Araplardan ilk ok atan kimseyim. Müşriklerle karşılaştıklarında ilk defa ok atan, savaşa Medine-i Münevvere'de savaşa izin verildiğinde ilk defa ok atan kimse Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte huble ile şu semur ağacının yapraklarından, huble ağaç, bir ağaç, bir bitki. Onun semur ağacının yapraklarından başka yiyeceğimiz bir şey olmadığı halde gaza ederdik. Yani sefere çıkıyoruz ama yiyecek hurmamız bile yok. Başka bir şey yok. Ağaç yapraklarıyla karnımızı doyurduğumuz zamanlar oldu. Bu şekilde Peygamber Efendimizle Allah yolunda seferlere çıktık. Savaşa gittik. Hatta her birimiz koyun gibi defi hacet ederdi. Koyunlar nasıl büyük tuvaletlerini yapıyor, defi hacet ediyor. Kuru kuru, kuru bir şekilde ot yedikleri için, belki kuru şeyler yedikleri için. İnsanlarınki aslında ona benzemez ama böyle yokluk zamanlarında, normalde yokluk zamanlarında sadece ağaç yapraklarıyla karınlarını doyurdukları için koyunlar gibi diyor tuvaletlerimizi yapıyorduk. Sonra Beni Esed din namına beni şu anda azarlıyor, edeplendirmeye kalkıyor. Beni Esed kabilesinden bazı insanların tenkidine cevap veriyor. Şu halde ben hüsrana uğradım ve amelim yazık oldu demektir. Öyleyse ben bugüne kadar hayatım boşa geçmiş. Ben bu yaptıklarımı Efendimiz'den gördüğüm şekilde yapıyorum. Madem şu anda yaptıklarım yanlış ise diyor, benim hayatım boşa geçmiş, mahvolmuşum ben demektir diyor. Ama kendisinin doğru yolda olduğunu, kendisini tenkit edenlerin yanlış söylediklerini burada işaret ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ilk yılında ilk seriyesini Ubeyde bin el-Haris kumandasında müşriklerin kervanına karşı göndermiş. İki taraf Rabi'da karşılaşarak birbirlerine ok atmışlar. Kılıç harbi yapmamışlardı. Uzaktan ok atıyor. Bu harpte Müslümanlar tarafından ilk oku Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas atmıştı. Ve bu ağaçlardan, o sefer esnasında da bu ağaçlardan, ağaç yapraklarından yiyerek karınlarını doyurmuşlardı. Beni Esed kabilesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra dinden dönerek, irtidat ederek peygamberlik iddia eden Tuleyha bin Hüveyli'de tabi olmuşlardı. Sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında Halid bin Velid radıyallahu anh onlarla harp ederek kılıçtan geçirdi. Kalanları tekrar İslam'a döndüler ve ekserisi Kufe'ye yerleştiler. Bu şekilde demek ki Bedevi ruhlu, biraz kaba saba, hareketli bir kabile. Bunlar o zamanki valilerinden Sa'd bin Ebi Vakkas'ı da tenkit ediyorlar. Sa'd radıyallahu anh Kufe valisi olunca onu Halife Hazreti Ömer'e şikayet ediyorlar. Şöyle yapıyor, böyle yanlış yapıyor şeklinde. Bu takdirde bunun üzerine Hazreti Sa'd bu sözleri söylüyor. Namazı kıldıramıyor diyorlar. İnsanların arasına fazla çıkmıyor şeklinde çeşitli itirazlar var. Hazreti Sa'd ise takva üzere bir hayat yaşayarak onlara Efendimiz'den gördüğü şekilde örnek olmaya çalışıyor. Buradaki durum, Hazreti Sa'd'ın cevabı işte bu kabileye olan bir cevap esnasında, ben diyor ilk atan, ilk Müslümanlardan bir insanım. Efendimiz'den gördüğüm şekilde yaşıyorum. Benim yaptıklarım yanlışsa eğer, takva üzere bir yaşantı, ondan sonra tevazu üzere bir yaşantı, gönül zenginliğiyle bir yaşantı, o zaman diyor ben yanlış yapıyorsam harap oldum, perişan oldum demektir buyuruyor. İşte bu sahabiler baştan çok sıkıntı çektikleri halde daha sonra her birisi vali olmuş, kumandan olmuş, halife olmuş, devlet reisi olmuş. Hazreti Ömer de az sıkıntı çekmiş değil. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bunlar halife olmuşlar. En büyük halife, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük halifeleri olmuşlar. İşte bunlardan birisi Utbe bin Gazvan radıyallahu anh. O da Basra valisi olmuş. Basra'ya valiyken, yani karnımızı doyuracak bir şey bulamazken, sırtımızdan dağlardan odun getirip satıp onun bir kısmını yer, bir kısmını infak ederdik. Allah yolunda infak edebilmek için hamallık yapardık. Ama diyor bugün her birimiz bir şehirde vali olduk. Her birimizin şu kadar geliri de var diye, ama onlar bu gelirlerini israf ederek kullanmıyorlar. Her birisini Allah yolunda infak ediyor. O şekilde güzel bir şekilde tasarruf ediyorlar. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh de Basra valisiyken bir hutbe irad etti. Bir hutbe okudu, bir konuşma yaptı. Allah Teala'ya hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Bundan sonra şunu ifade edeyim ki emme ba'd deniyor hutbelerde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecmain dedikten sonra emme ba'd. Bundan sonra bu üzerime vacip olan, üzerime vazife olan hamd ve salavatı getirdikten sonra şu sözleri söyleyelim ki şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirmiş ve hızla gelip geçmiştir diyor sahabi. Dünya geçici olduğunu bildirmiş ve hakikaten gelip geçmiş. Bizden önce kaç bin sene geçmiş, bizden önce kaç nesiller geçmiş, kaç insan ömrü tükenmiş. Bizim ömrümüz onların içerisinde deryadan bir damla gibi. Onun için kendi ömrümüzü sonsuz görmeyelim. Bizim ömrümüz de çok hızlı bir şekilde gelip geçecektir. Akıllı olan bu fırsatı değerlendirmeye bakar. Ondan geriye kalan, kabın dibinde kalan su gibidir ki, sahibi de onu bir yudumda içiverir. Yolculuk yapan bir insan düşünün, yanında bir kırbası var. Su içeceği içmiş, içmiş, en son bir lokma, bir yudum su kalmış dibinde. Onu bir başına diker suyu, kırbayı. O bir yudum suyu da ağzına alıverir, yutar, bitirir. İşte dünyadan geriye kalan, ömrümüzden geriye kalan bu kadardır. Kısa bir şey kalmış. Çok uzun, çoğu geçmiş, azı kalmış. Şüphe yok ki siz bu dünyadan sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. Bu dünya en fazla 100 sene desen ama öyle bir diyara gideceksiniz ki ahiret yurduna 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene, 2000, 3000, 5000 değil. Sonsuz, yani kaç insan ömrü sığarsa sığsın hiç problem değil. Sonsuz bir hayat. Bunu iyi mukayese etmek lazım. Biz öyle yanılıyoruz ki dünya hayatımız ebedi zannediyoruz. Sanki ahirette gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Böyle flu görünüyor gözümüze. Halbuki bunu netleştirmek lazım. Dünya hayatı çok kısa. Ahiret hayatı onun yanında sonsuz, uzun, son derece uzun. Matematikte bir formül var. Sayı bölü sonsuz eşittir sıfır diyor. Sayıyı sonsuza bölersen sıfır çıkar. Dünya sayılı, sayı. İşte yüz diyelim. Yüzü sonsuza böldüğünde sıfır çıkar. Yani dünya hayatını ahiretle mukayese ettiğinde dünya sıfır, hiçbir değeri yoktur. Hiçbir kıymeti yoktur. Bu sebeple oraya elinizdekilerin en hayırlısıyla gidiniz diyor sahabi. Madem sonsuz bir diyara gideceksiniz, madem ebedi bir hayata geçeceksiniz, oraya elinizdeki varlıklarınızın, sahip olduğunuz şeylerin en güzellerini götürün. Dünya için nasıl gençken geleceğimiz diye, istikbalimiz diye hazırlanıyoruz. Üniversiteye giriyoruz, üniversite imtihanlarına hazırlanıyoruz. Çeşitli kurslara giriyoruz, sertifikalar alıyoruz. Bir iş bulmak için hazırlanıyoruz, para biriktiriyoruz. Değişik işler yapıyoruz, gelecekte kullanırız diye. Bir yola çıkacağımız zaman yol için hazırlık yapıyoruz. İşte yolculukta kullanacağımız eşyalar, para, hangi para geçerlidir gideceğimiz yerde? Dolar mı lazım, döviz mi almak lazım, para mı bozulmak lazım? Onu hazırlıyoruz. Ve dil, acaba gittiğimiz yerde dil problemi yaşar mıyız? Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu şekilde bir hazırlık yapıyoruz. Ama bir de ebedi hayata gideceğiz. Orada hangi para geçerli? Hangi döviz geçerli? Altın mı, gümüş mü? Onu hazırlamak gerekiyor. Orada hangi dil geçerli? Orada neler soruluyor? Ne isteniyor? Gümrükten geçerken hangi soruları soruyorlar? Orada vardığımızda kalmak için bir ev almak lazım, bir kalacak yer lazım. İşte bir yerden bir yere gitmek için nakil vasıtası lazım mı? Ne lazım acaba? Ne almak lazım? Onları almak için yanımızda paramız var mı? İşte dünyadaki bütün altınlarımızı mezarımıza koysalar, ahirette o altın ve gümüşü kullanamıyoruz. Yani Cenab-ı Hak altın ve gümüşün geçerli olmadığı, alışverişin, ticaretin geçerli olmadığı, bir dostluğun da geçerli olmadığı kafirler için. Yani kafir herhangi bir dostundan da destek alamıyor. Dünyadaki bir dostundan, ahiretteki bir dostundan da destek alamıyor. Bir şefaat alamıyor kafir. Müminler için şefaat var ama kafirler için şefaat yok. Böyle bir diyarda acaba ne yaparız? Nerede kalırız? Dışarıda mı kalırız? Soğukta mı? Açıkta mı? Ateşte mi? Kendimizi nasıl koruruz? Kendimizi koruyacak bir mesken, bir daire, bir ev neyle alırız? Bütün dünya varlığımızı satıp altın olarak kabrimize koysalar, o altın bize orada hiçbir işe yaramaz, bize bir sığınak almaz, satın almaz. O zaman orada geçecek, orada geçerli olan bir sermaye biriktirmek gerekiyor. Hasis sarraf kendine ayrı bir kese diktir diyor Necip Fazıl. Hasis sarraf, cimri sarraf. Senin altınlarını koyduğun bir kasan var ama yanına bir kese daha diktir. yeni bir kese hazırla, başka bir kasa ayır ve ahirette geçer akçe ne ise onu biriktir diyor. Dünyadakine ait, dünyaya ait bir kasan var. Onu hazırlıyorsun, biriktiriyorsun. Bir de ahirette geçerli olan, ahirette kullanacağın paralar için bir kasan, bir kesen daha olsun. Orada ne geçiyor? Orada namaz geçiyor, ibadet geçiyor, kelime-i şehadet, zikir, tefekkür, infak, hayır hasenat, sadakayı cariyeler, sadakalar, Allah için koşturmalar, Allah yolunda cihat, bütün bunlar orada geçerli oluyor. Tesbihat, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, bunlar geçerli oluyor. Demek ki orada ne lazımsa oraya, hatta en güzellerini, malımızı diyelim ki bir kısmını infak edeceğiz, bir kısmını da dünyada kullanacağız. Hangisini dünyada kullanalım, hangisini infak edelim? En iyisini diyor infak et, en iyisini gönder. Çünkü orası ebedi hayat. Orada daha çok ihtiyacın olacak. Daha çok ihtiyacın olduğu yerde daha çok sermayen olması lazım. İnsan burada günahlar işliyor. O günahların karşılığı olacak belki. Ödeme yapmak gerekecek. Gıybet ediyor. İsteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek gaflete düşüp gıybet edebiliyor. Orada hak sahibi gelip karşımıza durduğunda işte keseden çıkarıp o gıybetin ücretini ödemek gerekiyor. Diyor ki sevaplarından bana versin ya Rabbi diyor. O zaman sevaplardan, burada hazırladığımız o keseden, hazineden, o ahirette geçerli olan sermayeden, o gıybetini ettiğimiz insana ödeme yapmamız gerekiyor. Yeterli miktarda paramız olmasa ödeme yapamayız. O zaman gıybetini ettiğimiz insanın günahını almak durumunda kalırız. Bu sebeple bizim orada çok sermayeye ihtiyacımız var. Onun için Utbe bin Gazvan radıyallahu anh öyle buyuruyor. Şüphesiz ki siz bu dünyadan sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. Bu sebeple oraya elinizdekilerin en hayırlısıyla gidiniz. Bize haber verildiğine göre Efendimiz'den duymuşlar. Cehennemin kenarından atılan bir taş 70 sene boyunca aşağıya düştüğü halde cehennemin dibine ulaşamamış. Cehennemin büyüklüğünü tarif ediyor. Bir kayayı diyor cehenneme atsan 70 yıl boyunca gider, hala dibine ulaşılmaz. Öylesine korkunç, dehşetli bir azap yeri orası. Bir sel, orası ne kötü bir yerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. O kötü yere düşmemek için hazırlık yapmayı burada tavsiye ediyor sahabi. Ve bi'sel masir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bi'sel mihat buyuruyor. Ne kötü bir yer, ne kötü kalınacak yer. Allah'a yemin olsun ki bu kadar geniş olan cehennem kesinlikle doldurulacaktır. İnsanların çoğunluğunun gafletini görünce insan bu sözü anlıyor. Bakıyorsunuz çoğu insan bile bile kendisini hakikaten o pervaneler gibi, ateş böcekleri gibi, ışığın etrafında dönen, ateşin etrafında kendini ateşe atan böcekler gibi kendilerini böyle akın akın ateşe atmaya koşuyor bütün insanlar. Yani bütün insanların, ya herkes böyle yapıyor diye insan kaptırsa kendini, o da onlarla birlikte atılıverir. Onun için çoğunluğun yaptığı, herkesin yaptığı yanlış, doğru manasına gelmiyor. Herkes yapıyor, ne yapalım, bu devirde böyle. Ama herkes böyle yapıyor. Bu tür bahaneler hep işittiğimiz şeyler. İşte burada her böcek, her ateş böceği kendini ateşe atıyor. Ne yapalım, biz de atalım manasına gelen sözler bunlar. İşte insanların çoğu hakikaten bu dolacak olan büyük cehenneme koşuyor. O zaman kendisini kurtaran bahtiyarlardan olmaya çalışmak lazım. Cenab-ı Hak bütün müminleri, hatta bütün kullarını kendisini kurtaran bahtiyarlardan eylesin. Devamlı duamızda bu olsun. Herkesin koştuğu ateşe demek ki koşmak gerekiyor. Buna şaşırdınız mı diyor. Buna şaşırdınız mı? Yine bize söylendiğine göre cennetin kapılarından bir kapının iki kanadı arası 40 senelik mesafedir. Cennet de çok büyüktür. Bu kadar geniş olan cennetin tıklım tıklım dolacağı gün kesinlikle gelecektir. Cennet de dolacak. Cennete de insanlar dolacak. Cehennemi de dolduracaklar. Cennette belki insanlara geniş geniş yerler verilecek. Cehennemde ise belki daha sıkışık, daha azaplı, ızdıraplı, dar mekanlar olacak. Mekanın dayıkan, dar yerlere atılacakları söyleniyor. Belki cehennemin nüfusu daha kalabalık olmasına rağmen, cennetin daha az olmasına rağmen cennette dolacak. Çünkü orada insanlara çok geniş yerler verilecek. Daha sonra belki cehennemden imanı olan, zerre kadar imanı olan insanlar cezalarını çektikten sonra çıkacaklar. Tabii ki bu çıkış insanı rahatlatıyor ama buna da güvenmemek lazım. Yani o çıkıncaya kadar kim bilir ne hale gelecek, yanıp kömür haline gelecektir ifade ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olan 7 kişiden biri olduğum günü gördüm. İlk Müslümanlardan. Demek ki Utbe bin Gazvan radıyallahu anh, ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Onları yerken ağızlarımız yara olmuştu. Ağaç yaprakları yerken sert yapraklar ağızlarımız yara olmuştu. Bir hırka bulmuştum da onu ikiye bölüp Sa'd bin Malik ile, yani Sa'd bin Ebi Vakkas ile paylaşmıştık. Biraz önceki sahabi, ikisi de ilk Müslümanlardan. Bir hırka, bir bez parçası bulmuştum da onu diyor Sa'd'la paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını o izar olarak kullanmıştık. Belimize sardık, edep yerlerimizi örtebildik ancak. Belimizden üst tarafını, göbeğimizden üst tarafını örtecek bir elbisemiz de yoktu diyor sahabi. Bugün ise bizden her biri bir şehre idareci olmuş durumda. Bugünkü halimiz, Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulundu. Ama işte aması burada geliyor şimdi. Bununla birlikte ben kendi nazarımda büyük ancak Allah Teala katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Öyle bir söz ki hakikaten müthiş bir söz. Diyor ki sahabi, kendi nazarımda büyük, Cenab-ı Hakk'ın nazarında katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. İşte gururun, kibirin insanı düşürdüğü hal. İnsan gururlanır, kibirlenir, kendisini Kaf Dağı'nda görür. Çok büyük görür, çok yüksek görür, herkesin üstün görür. Halbuki Allah katında zerre kadar değeri yoksa işte bu en kötü bir durumdur, en kötü bir vaziyettir. Böyle bir vaziyete düşmekten Allah'a sığınırım diyor sahabi. Bununla birlikte ben kendi nazarımda büyük ancak Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Hükmü değiştirilip akıbeti saltanata dönüştürülmeyen hiçbir nübüvvet yoktur. Peygamberlik gelir, bir müddet devam eder. Onun sahabileri, halifeleri bir müddet hilafetin nebeviye, hilafeti nübüvvet, nübüvvet üzere bir hilafete devam ederler. Sonra bu diyor artık tekrar insanların dünya hırsı, dünya sevgisi sebebiyle saltanata dönüşür diyor. Nitekim işte 4 halife arkasından Hazreti Hasan 6 ay 30 sene. Efendimiz de diyor benden sonra hilafeti raşide, raşid halifeler, hilafetin nübüvvet hilafeti 30 senedir buyuruyor. Ondan sonra saltanata döner diye. Saltanata dönüyor. Onun da iyisiyle kötüsüyle o da devam ediyor. Saltanat tamamen her şeyiyle de o da kötü manasında değil. Mutlaka Müslümanların bir idaresinin olması lazım. Ancak karışık yani. İyisi var, kötüsü var, iyi tarafı var, kötü tarafı var. Sizler bizden sonra emirleri, kralları işitecek ve tecrübe edeceksiniz diyor sahabi. Bizden sonra krallar gelecek. Onların zamanında bazı sıkıntılar çekersiniz, çekeceksiniz diyor. Hakikaten Efendimiz'den de aldığı bir haberle bunu söylüyor ve dediği gibi de daha sonra oluyor Müslümanlar o tür şeyleri yaşıyorlar kıymetli kardeşlerim. İnşallah kısa bir aradan sonra muhterem dinleyenler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e bir gün ya Resulallah biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Efendimiz öyle sohbet ediyor ki ashab-ı kiram sanki cenneti cehennemi görüyormuş gibi, sanki ahiretteymişiz gibi o hale girerdik diyorlar. Tabii ki böyle olunca Cenab-ı Hak aşkı, Allah aşkı canlanıyor kalplerinde. Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetleri, sevgileri yükseliyor, artıyor ve Cenab-ı Hakk'ı görebilir miyiz diye onun iştiyakı doğuyor içlerinde. Soruyorlar ya Resulallah Rabbimizi görecek miyiz kıyamet günü diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle zamanında, öğle vakti bulut içinde de değilken, bulut da yok, gökyüzü tertemiz, güneşi görmek hususunda birbirinizle itişip kakışıyor, sıkıntı çekiyor musunuz? Yani çekil kenara, şöyle ben de bir güneşi göreyim diye böyle insanlar birbirleriyle itişip kakışma ihtiyacı hissediyor mu? Yok. Bütün dünyadaki insanlar başını kaldırdığında kimse kimseye engel olamadan güneşi görebiliyor. Ashab-ı kiram hayır diyorlar. Yani Resulullah rahat bir şekilde görürüz. Ya Bedir gecesinde dolunay, bulut o yokken ayı, dolunayı görmek hususunda birbirinize itişip kakışır mısınız? Ya ben ayı göremiyorum, şu çekil kenara bakayım. Yok, herkes başını kaldıran, hafifçe gözünü kaldıran herkes rahat bir şekilde dolunayı görebilir. Ashab-ı kiram bu sebeple hayır diyorlar ya Resulullah, bir sıkıntı çekmiyoruz. O halde nefsim kudretin elinde, yedinde olan Allah'a yemin ederim ki siz Rabbinizi görme hususunda ancak bu ay ile güneşten birini görmek için itiştiğiniz gibi itişeceksiniz. Yani nasıl burada böyle bir sıkıntı çekmiyorsanız orada da Rabbinizi görmek için böyle bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Belki Rabbinize bakarken birbirinizi hafif itip kalkmanız veyahut da daha güzel bir yerden görmek için birbirinize hafifçe şöyle dokunmanız olabilir. Öyle şeyler söz konusu olabilir. Oluyorsa eğer dünyada, onun için ahirette de öyle şey, o kadarcık bir şey olacaktır. Fazla değil. Yani bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Allah Teala Hazretleri kulunu karşısına alacak. Kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. Hesap için. Cenab-ı Hak, ey filan, ben sana ikram etmedim mi? Buyuracak. Sana ikram etmedim. En büyük ikramı Cenab-ı Hakk'ın bizi hayata getirmesi, hayat vermesi, can vermesi, yaratması. Var olmak büyük bir fazilettir. Yok olsa insan, yokluğun bir fazileti yoktur. Bizi var etmesi en büyük ihsanıdır Cenab-ı Hakk'ın. Seni reis yapmadım mı? En azından bir aile reisi, en azından bir anne de olsa çoluğun çocuğunun başında veya idareciler, valiler, devlet başkanları, ben seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Eş vermedim mi? Aile vermedim mi? Sana at ve develeri musahhar kılmadım mı? Binekler, hayvanlar, arabalar, reislik yapmana, ganimet malının dörtte birini almana müsaade etmedim mi? Reislik yapmak, kumandanlık yapmak, ganimet almak, ganimetten istifade etmek. Yani bu tür nimetlerini sayıyor Cenab-ı Hak. Ne tür nimetler verdiyse o da kesinlikle ya Rabbi, evet verdin, hepsini verdin ya Rabbi diyecek. Allah Teala, peki bana kavuşacağını aklından geçirmedin mi? Bu kadar nimeti aldın, bunların hep ebedi olduğunu mu zannettin? Hiç aklına gelmedi mi bir gün ahirete giderim, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarım, orada hesap var, nasıl hesap vereceğim diye? Onu hiç düşünmedin mi diye soruyor Cenab-ı Hak. Hayır cevabını veriyor kul. Ya Rabbi, gaflete düştüm, aklıma gelmedi, dünya ebedi zannettim. Bir gün bunların bitip veya bitmese bile bir anda elimden alınıp senin huzurunda kendimi bulacağımı aklıma getiremedim. Getirsen bile, gelirken nefsim, şeytan bunları hemen unutturuyordu bana. Ama bunları şimdi düşünme. Bunların sırası değil şimdi. Şimdi ağzımızın tadını kaçırma. Bugün insanların yaptığı şey. Şimdi ölümden bahsedip de ağzımızın tadını kaçırma. Şimdi onun sırası mı? Halbuki onu devamlı hatırlamak gerekiyor. Çünkü kul bütün nimetler elinde. Saltanat, servet, zenginlik, her şey elindeyken bir saniyede bütün mal elinden alınıverir. Bir saniyede bütün mal aleyhine geçebilir. İşte ölen insan, bir anda öldüğünde insan, bir anda kaza olur, kalp krizi olur, bir anda eceli gelir, hasta olur, ölür. Bir anda öldüğünde insan, bütün lehine olan, kendi hizmetinde olan serveti anında aleyhine döner. Bütün serveti başkasının eline geçer. Başkası onu kullanmaya başlar. Ve hesabı da, bütün o servetin hesabı da o insanın boynunda kalır. Yani hem elinden çıkıyor mal, kullanamıyorsun, hem de hesabı var. İki kat bir azap, iki kat bir bela, musibet diyebiliriz. Bunu her an düşünmek gerekiyor. Elimizde ne varsa o nimetleri şükretmek ve bir gün mutlaka Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp bunların hesabını vereceğimizi düşünmek, sık sık hatırlamak gerekiyor. Akıllı olmanın alametlerinden birisi bu. Bunun üzerine madem unuttun diyor Cenab-ı Hak, işte ben de senin beni unuttuğun gibi seni unutuyorum diyecek. Yani sen nasıl dünyada beni unuttun, ben de bu dünya ahirette seninle ilgilenmiyorum, sana lütufta bulunmuyorum. Azaptan başka bir şey görmeyeceksin. Nasıl orada unutuyorsan burada da unutulacaksın. Bu da çok acı bir şey hakikaten. Orada tam böyle Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna ihtiyaç duyduğu bir zamanda insan, lütfa, merhamete, ihsana ihtiyacı varken, gurbette, yabancı bir ilde, beş parasız, elinde bir şey yokken böyle bir atılması, unutulması, itilmesi dünyada bile ne kadar ağır. Yabancı bir memlekete gitse, tanıdıklarına güvenerek, onlar da biz seni tanımıyoruz deseler, beş parası yok, dil bilmez, imkanı yok, yol bilmez, nereye gideceğini bilmez, sokakta kalan bir insan düşünelim, nasıl zor durumda, bunun belki binlerce kat fazlasıyla zor durumda olan bir insan. burada Cenab-ı Hakk'ın lütuf nazarıyla bakmadığı, onunla konuşmadığı, onu tezki etmediği, temizlemediği, günahlarını affetmediği bir insan. Estağfurullah. Gâle kezâlike etetke âyâtuna fenesîteha fekezâlikel yevme tünse. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen orada hatta âmâ yaratılıyor. Gözü kör. Diyor ya Rabbi ben dünyada gözüm görüyordu. Burada niye körüm? Cenab-ı Hak diyor ki böyle olacak. Senin akıbetin bu. Çünkü ayetlerim sana gelmişti dünyada. Kitabım, emirlerim, sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutulacaksın. Gözleri bile, yani göz nimeti bile yok demek ki. Belki kulakları bile sağır olacak. Hiçbir nimet üzerinde yok. Ve kezelike yevme tünse. Bugün sen unutulacaksın. İşte unutulmak, terk edilmek, mahrum bırakılmak, nimetlerden mahrum bırakılmak. Sonra başka bir kul gelecek diyor. Onu alacak Cenab-ı Hak karşısına. Ey filan, ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Aile, araba, binek vermedim mi? Bunları hep emrine vermedim mi mal mülk? Reislik yapmana ve ganimetten pay almana müsaade etmedim mi? Diye nimetlerini zikrediyor Cenab-ı Hak. Kul da evet ya Rabbi diyor. Kabul ediyor, ikrar ediyor. Başka çaresi de yok zaten. Peki diyor Cenab-ı Hak, bana kavuşacağını hiç aklından geçirmedin mi? Yani dünyaya dalıp, gaflete dalıp, işte zühd burası. Bu malları elde etmemek değil. Malları elde edebilirsin, mal kazanabilirsin ama bu mallar içerisinde kaybolursan, gömülüp gidersen, o mallara batar gidersen, o mallar derya olur, sen de onlarla boğulan, dalgalar arasında boğulan bir insan olursan, işte zühd, zühdü kaybetmiş olursun. Zühd demek dünyayı kalbine koymamak. Deryaya giren bir insan bütün deryayı içine doldurmak istese nasıl dolduramazsa, nasıl bu imkansız ise, işte dünyaya dalan insan da bu şekilde dünyayı kalbine doldurması imkansızdır. Belki ondan ihtiyacı kadarını alıp geri kalanını nefes almaya, hava almaya ayırması gerekiyor. Öyle olmazsa ölüyor. Yani denize giren bir insan gerektiği kadar, mesela su, gerektiği kadar su alıp gerisini bırakmazsa, bütün deryayı yutmaya kalkarsa nasıl ölürse, dünyaya gelen bir insan da bütün dünyayı yutmaya kalkarsa onun da öleceği, çatlayacağı muhakkaktır. Yapılması gereken işte zühd nedir? Gerektiği kadarını, ihtiyacı kadarını almak, diğerinin de üzerinde yüzmek. Diğerini kullanarak hedefe ulaşmak. Dünya malını bir deniz suyu olarak düşünürsek, ihtiyacımız kadarını alıp onun üzerinde yüzerek hedefimize ulaşırsak işte kazançlı çıkarız. Sahile ulaşırız. Sahili selamete ulaşırız. Peki hedefimiz ne? Hedefimiz de son nefesteki imanı kurtarmak, ahireti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti kazanmak. Hedefimiz de bu. Buna ulaştıracak hedef nedir? O zaman dinimizi öğrenmek, ibadetlerimizi öğrenmek, onları yapmak, hayır hasenatta bulunmak, infakta bulunmak, din eğitimine destek vermek, insanlara yardımcı olmak, insanların da dinlerini öğrenmelerine, yaşamalarına yardım etmek gibi say sayabildiğin kadar güzel olan, ameli salih denilen güzel hasletler, güzel ibadetler, işte bunlar deniz suyu. Bunları yaparak, bunlarla, bunların üzerinde yüzerek insan hedefine ulaşacak. Kul diyor ki evet ya Rabbi, bunu senin huzuruna çıkacağım, unuttum, aklıma gelmedi. Bunun üzerine Allah Teala, işte ben de senin beni unuttuğun gibi seni unutuyorum. İhmal, yani seni terk ediyorum diyecek. Sonra üçüncü kul gelecek karşısına çıkacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da bunun gibi soracak Cenab-ı Hak. O kul da ya Rab, ben sana senin kitabına ve peygamberine inandım. Ben diyor ya Rabbi kitabına inandım, peygamberine inandım, sana inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim diyerek ve olanca gücüyle hayır hasenatını zikredecek, Allah'a senada bulunacak, yüceltecek, kendine göre konuşacak bu şekilde. Allah Teala Hazretleri öyleyse şurada, şuraya buyuracak. Şöyle kenara gel bakalım. Sonra şimdi sana şahitlerimizi getireceğim diyecek. Demek ki kulun dili iyi çalışıyor bu kulun. Yani sözü güzel kullanıyor, konuşuyor. Ama Cenab-ı Hak dur bakalım diyor, şahitlerini getirelim. Kul kendi kendine acaba bana karşı şahitlik yapacak kim var diyor. Yani dünyada herkesi ayarladım, herkesi hallettim, aldattım. Yani herkes beni iyi biliyor. Kim şimdi aleyhime şahitlik yapacak acaba? Yani dünyadaki insanları atlattık diye düşünecek diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ağzına mühür vuracak. Ağzı kapatılacak, konuşamayacak. Uylukları, bacakları, eti, kemiği, eli, ayağı, gözü, kulağına, azalarına Cenab-ı Hak konuş buyuracak. Artık uyluğu, eti ve kemiği onun amellerini söyleyecek. Ayaklar diyecek ki benimle şuraya yürüdü. Eller diyecek ki benimle işte kimse görmeden gizli gizli şunu yaptı. Bütün azaları ne yaptıysa söyleyecek. Bu ona kendi namına bir özür bırakmamak içindir. Kendi namına bir özür bırakma. Kendine göre güya namaz kıldı, öyle göründü, insanlara zekat veriyor gibi göründü. İyi bir insan gibi göründü. Konuşurken çok dilbazlı, çok güzel konuşuyordu. İnsanlara aldatıyordu. İnsanlar inanıyordu onun konuştuklarına. O kendini de belki kandırmıştı ama bu şahitler ona artık bir özür bırakmayacak, mazeret bırakmayacak. Diyecek ki hakikaten ben bunları yanlış yapmışım. İşte şahitlerim de bunlar diye. İşte bu insan münafıktır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın hışmına uğrayacak olan da budur. Cenab-ı Hakk'ın gazabına, azabına uğrayacak olan da bu insandır. Bu insan hakikaten dünyada insanları aldatabilir, çok güzel konuşabilir. Konuşması usturupludur, insanları ağlatabilir, sızlatabilir. İnsanları tesir altına bırakabilir. Kendisini çok iyi bir insan gibi gösterebilir. Ama Cenab-ı Hak ona kendi vücudundan, kendi azalarından şahit getirdiğinde, daha fazlası var, yeryüzü şahitlik yapıyor, işte benim üzerimde diyor, kimse yokken, kimse görmeden şöyle konuştu, şöyle bir iş yaptı. Yeryüzü şahitlik yapıyor, eli ayağı şahitlik yapıyor. Bütün şahitler, kenarımızda, etrafımızda olan her şey, melekler şahit. Şahitimiz çok, yani hiçbir şekilde kaçacak yerimiz yok, şahitlerden kaçacak halimiz yok. İnsanları aldatmakla insan kurtulduğunu zannetmemeli. İnsanları aldatan ancak kendisini aldatmış olur. En son noktada ileyhil masir, en son dönüp dolaşıp varılacak yer. Son nokta Allah Teala'nın huzurudur. İşte oraya vardığımızda bütün foyamız meydana çıkar. Bütün ipliklerimiz pazara dökülür. Orada aldatıldığımızı, aldandığımızı, kendi kendimizi aldattığımızı orada anlarız. Orası da çok geç olmuş olur. Oraya varmadan uyanmak gerekiyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaydık diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, niye tebessüm ediyorsunuz dedik. Sebebi nedir, hikmeti nedir? Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi soruyor. Niye tebessüm ettin biliyor musunuz diyor. Biz de ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdik. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdular. Kulun Rabbi ile konuşmasına tebessüm ediyorum. Cenab-ı Hak bana gösterdi. Bir hesap esnasında kul Rabbi ile nasıl konuşuyor onu gösterdi. Onun için tebessüm ettim. Kul diyor ki ya Rabbi sen beni zulümden korumadın mı? Sen söz verdin size hiç zulmedilmeyecek diye. Allah Teala evet diyor size zulmedilmeyeceğini vaat ettim. Hakikaten de size hiç zulmedilmeyecek. Kul ama ben kendime benim tarafımdan bir şahit getirilmesinden başka bir şeye razı değilim. Madem öyle ben dışarıdan şahit kabul etmiyorum ya Rabbi. Dışarıdan gelen şahit bana zulmeder. Sen de bana zulmetmeyeceğini vaat ettin. O zaman diyor ben ancak kendimi şahit olarak kabul ederim. Bu da kendine göre bir uyanık güya. Öyle istiyor Cenab-ı Hak da peki diyor bugün sana tek şahit olarak nefsin yeter. Kefe bi nefsike aleyke hasibe. Kefe bi nefsike liyevme aleyke hasibe. Bugün hesap sorucu olarak, şahit olarak kendine yetersin. Cenab-ı Hak da öyle buyuracak. Sana diyor şahit olarak sen yetersin. Senden başka şahit getirmeyeceğim. Yine şahit olarak kiramen katibin melekleri de var. Onlar da kafidir. Bugün sana tek şahit olarak nefsin, çok şahit olarak da kiramen katibin kafidir. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Tek şahit istersen kendin. Başka şahit de istersen eğer kendinde yeterli görmezsen kiramen katibin yazıcı melekler de şahit olarak yeter. Ve ağzına mühür vurulacak. Bunun da ağzı kapatılacak. Bir müddet sussun. Çok konuşuyor çünkü. Bir müddet sussun diye bu münafıklar hakikaten çok konuşarak ortalığı velveleye vererek kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Ortalığı gürültüye boğuyor. Bunun üzerine uzuvlarına, ağzalarına konuşun denilecek. Onlar da eli, ayağı konuşmaya, gözü, kulağı konuşmaya başlayacak. Amellerini sayıp dökecekler. Bütün ne yaptıysa, bütün günahlarını sayacak. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları. Daha sonra ağzı açılacak bu kulun. Ağzı açılıp konuşmaya başladığında sizden kendi azalarını azarlıyor, kızıyor. Sizden uzak olun benden diyor. Size diyor lanet olsun size, benden uzak olun. Defolun gidin. Ben ancak diyor sizin için mücadele ediyorum. Ben sizi kurtarmak için uğraşıyorum. Sizi ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Siz kalkmış benim aleyhime şahitlik yapıyorsunuz. Suhkan diyor. Suhkan leküm. Suhkan lekünne. Bu'den lekünne suhkan. Uzak olun benden, defolun. Fe'an künne küntü ünadil. Ben sizi müdafaa ediyorum. Sizi kurtarmaya çalışıyorum. Siz de kalkmış benim aleyhime şahitlik yapıyorsunuz diye kendi eline ayağına kızıyor ama orada kızıp bağırmanın bir faydası olmayacağı için cehenneme atılıyor. İşte bu manzara gösterilince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cenab-ı Hak gösterince Efendimiz tebessüm ediyor ve ashabına bunu anlatıyor ki oradaki şahitlerin ne kadar kuvvetli olduğunu görsünler, ona göre tedbirlerini alsınlar diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası var muhterem dinleyenler. Allah'ım Ali Muhammed'in rızkını yetecek kadar ver. Allahümme ec'al rızka Ali Muhammed kuten. Allah'ım diyor Muhammed ailesinin rızkını yetecek kadar ver diye az yani çok aşırı verip de çok verip azdırma, az verip gezdirme derler Anadolu'da. Efendimiz de o şekilde dua ediyor. Ailesine yetecek kadar, dünyada yetecek kadar verip ahiretten alıkoymasın, dünyada çok meşgul etmesin, çok boş vakit geçirmeye sebep olmasın diye öyle bir duası var. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'ın ailesinin rızkını yetecek kadar ver buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Ali Muhammed, Hazreti Muhammed'in ailesi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Medine'ye geleliden vefatına kadar 3 gece arka arkaya buğday yemeğinden doya doya yememiştir. Buğday ekmeği yemek dediği de o sadece tek bir yiyecek çeşidi var. Bir ekmek varsa suyla, hurmayla o en büyük yiyecek oluyor zaten, yemek oluyor. Ama bunun da 3 gün diyor doymadı arka arkaya. Bir gün doydu, ikinci gün aç kaldı, belki günlerce aç kaldı. Bu şekilde Efendimizin geçim durumunu bize naklediyor. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göçüp gidinceye kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğinden doya doya yememiştir buyuruyor. Başka bir rivayette Hazreti Muhammed'in ailesi, kendisi de ailesi de yani sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ruhu kabz edilinceye kadar, vefat edinceye kadar 2 gün arka arkaya arpa ekmeğinden doya doya yememiştir. Arpa ekmeği de bulamıyor. Buğday da yani 2 gün, buğdaydan 3 gün diyordu. Arpadan da 2 gün arka arkaya doya doya yememiştir buyuruyor Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha. Muhterem dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bu hususa inşallah devam edeceğiz. Yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.